Ayrım 33, sayfa 411, 12. Öğleden sonra saat 2'yi çeyrek geçe arkadaşım Eleni Koneli Limonluk'ta yanıma geldi. Öykümün son sayfaları derli toplu bir biçimde önümde duruyordu. Yüzü çok solgundu ve gözlerinin altı yer yer parlıyordu. Ağlamıştı sanırım. Bense bakıyordum, o kadar. Pencereden doğudaki tepelere doğru bakıyordum. Sağ elim bileğimin ucunda zonkluyordu. Ama her nasılsa huzurlu bir zonklamaydı bu. İçimi boşaltmış gibiydim. Aynı anda hem harika hem de korkunç bir duygu. Eleniyle göz göze gelmek kolay değildi. Orada nefret ve küçümseme görmekten korkuyordum. Oysa böyle bir şey yoktu. Kederli ve meraklı ama iyi. Ne nefret, ne küçümseme, ne de inanmazlık vardı. Hikayenin kalanını da öğrenmek istiyor musun? Diye sordum. Ağrıyan elimle sayfalardan oluşan küçük yana dokundum. Burada ama anlayışla karşılarım eğer okumak istemezsen. Benim ne istediğimin önemi yok, dedi. Olayların nasıl sonuçlandığını bilmek zorundayım. Gerçi onu idam ettiğinizden hiç kuşkum yok. Sanırım sıradan insanların yaşamlarında ilahi adaletin rolü çok abartılıyor. Ama o sayfaları almadan önce, Paul, nasıl devam edeceğinden emin değilmiş gibi durdu. Bekledim. Bazen insanlara bir yardımınız dokunamaz. Bazen en iyisi hiç denememektir. Paul, burada sanki 1932'de iki yetişkin çocuğun varmış gibi anlatıyorsun. Bir de değil, iki. Eğer Can'le sen 12-11'inizdeyken falan evlenmediyseniz... Hafifçe gülümsedim. Evlendiğimizde gençtik. O yöredekilerin çoğu genç evlenir. Annem de öyleydi. Ama o kadar da genç değildik. O halde sen kaç yaşındasın? Hep senin 80'lerinin başında, aşağı yukarı benim kadar, hatta belki biraz daha genç olduğunu düşündüm. Ama buna göre... John yeşil yoldan yürüdüğünde 40 yaşındaydım, dedim. 1892 doğumluyum. Eğer yanlış hesaplamıyorsam bu da beni 104 yaşında yapar. Hiçbir şey söylemeden baka kaldı. Geri kalan kağıtları uzattım. John'un hücresinde bana nasıl dokunduğunu hatırlıyordum. Patlamazsın demişti gülümseyerek ve patlamamıştım. Ama yine de bir şey olmuştu bana. Kalıcı bir şey. Kalanını oku, dedim. Bendeki yanıtlar orada. Pekala, dedi. Sesi fısıldı gibiydi. Biraz çekiniyorum, ne yalan söyleyeyim. Ama pekala, sen nerede olacaksın? Ayağa kalktım, gerindim. Bel kemiğimin çatırdamasını dinledim. Emin olduğum tek şey artık limonluktan bıktığımdı. Kriket alanında olacağım. Hala sana göstermeyi istediğim bir şey var ve o tarafta. Korkutucu mu? Çekingen bakışlarında erkeklerin yazları hasır şapkalar, kışları rakun kürkler giydikleri devirdeki genç kızı gördüm. Hayır, dedim gülümseyerek. Korkutucu değil. Oldu o zaman. Kağıtları aldı. Bunları odama götüreceğim. Seni kriket alanında bulurum. Sayfaları şöyle bir karıştırıp düşündü. Dört sularında, tamam mı? Harika, dedim. Bir yandan da fazlaca meraklı bir et dolanı düşünüyordum. O zamana kadar gitmiş olurdu. Uzandı. Kolumu hafifçe sıktı ve odadan çıktı. Bir an orada durup masaya baktım. Ve üzerinde Eleni'nin o sabah getirdiği kahvaltı tepsisi dışında bir şey olmaması gerçeğini içime sindirdim. Kağıtlarım gitmişti. Bitirdiğime inanamıyordum. Ve gördüğünüz gibi tüm bunlar John Caffey'nin idamını anlatıp son sayfaları da Eleni'ye verdikten sonra yazılmış olduğuna göre bitirmemiştim. Daha o zaman bile bir canım nedenini biliyordu. Alabama. Son soğuk kızarmış ekmek parçasını da tepsiden aldım. Aşağı indim ve kriket alanına çıktım. Orada güneşte oturup yarım düzüne kadar çiftle ağır ama neşeli bir dörtlünün sopalarını sallayarak geçmelerini seyrettim. İhtiyar düşüncelerimi düşünüyor, ihtiyar kemiklerimi güneşte ısıtıyordum. Saat 2.45'te 3.11 vardiyası park yerinden gelmeye başladı. 3'te de sabahçılar gitti. Çoğu gruplar halindeydi ama Brett Dolan'ın yalnız yürüdüğünü gördüm. Bu mutlu bir manzaraydı. Belki de dünya tümüyle cehennemlik olmamıştı henüz. Jack'ın kitaplarından biri arka cebindeydi. Parkın yolu kriket alanından geçtiği için orada beni gördü. Ama ne bir el salladı ne de kaşlarını çattı. Bana göre hava hoştu. Eski Chevrolet'sine bindi. Tamponunda Tanrı'yı gördüm. İsmi Newt yazıyordu. Sonra arkasında ucuz motor yağı izi bırakarak orada olmadığı zamanlar her nereye gidiyorsa çekip gitti. Eleni söz verdiği gibi saat 4 sularında yanıma geldi. Gözlerinden biraz daha ağladığı anlaşılıyordu. Bana sıkıca sarıldı. Zavallı John Caffey, dedi. Ve zavallı Paul Ekim. Zavallı Paul, dediğini duydum Jen'in. Zavallı adam. Eleni yine ağlamaya başladı. Orada akşam güneşinde ona sarıldım. Gölgelerimiz sanki dans ediyor gibiydi. Belki de o günlerde radyoda dinlediğimiz hayallerin balo salonunda. Sonunda kendine hakim olup geri çekildi. Bluzunun cebinde bir kağıt mendil bulup akan gözlerini sildi. Müdürün karısına ne oldu Paul? Meli'ye ne oldu? Çağın mucizesi olarak kabul edildi. En azından Indianola Hastanesi'nin doktorları tarafından, dedim. Kolunu tuttum ve birlikte çalışanların otoparkının öteki tarafına, ağaçların arasındaki patikaya doğru yürümeye başladık. Georgia Pines'la genç insanların dünyası arasındaki duvarların yanındaki barakaya doğru. 10-11 yıl sonra öldü. Beyin tümöründen değil, kalp krizinden. 43'te sanırım. Hal Pearl Harbor sıralarında, belki de o gün kalp krizinden ölmüştü. Böylece ondan 2 yıl daha fazla yaşamış oldu. Kaderin cilvesi. Ya Can? Bugün onun için pek hazır değilim, dedim. Başka zaman anlatırım. Söz mü? Söz. Ama o sözümü asla tutamadım. Birlikte ağaçlığa yaptığımız yürüyüşten, parantez, eğer çarpık ve şiş parmaklarını incitmekten korkmasaydım elini tutacaktım. 3 ay sonra Eleni Connelly yatağında sessizce öldü. Melinda Morris'te olduğu gibi ölüm bir kalp kriziyle gelmişti. Onu bulan hasta bakıcı, yüzünde sanki fazla acı çekmeden aniden ölmüş gibi bir huzurlu ifade olduğunu söyledi. Umarım haklıydı. Eleni'yi severdim, onu özlüyorum. Onu ve Jenny ve Brutal'ı ve hemen hepsini. Patikanın üzerindeki ikinci barakaya geldik. Duvar tarafında olana, çamların altında, yoldan biraz gerideydi. Sarkan damı ve tahtalarla örtülü pencereleri gölgeler içindeydi. Oraya doğru yürüdüm. Eleni biraz geride kaldı. Çekiniyordu. Bir şey yok, dedim. Gerçekten, haydi gel. Kapıda kilit yoktu. Bir zamanlar varmış ama söküp atmışlar. Kapatmak için ikiye katlanmış bir mukavva parçasını kullanıyordum. Şimdi onu çekip içeri girdim. Kapıyı olabildiğince açık bıraktım çünkü içerisi karanlıktı. Paul ne? Ah! Ah! O ikinci ah neredeyse bir çığlık gibiydi. İçeride bir kenara itilmiş bir masa vardı. Üzerinde bir el feneriyle bir kese kağıdı duruyordu. Kirli döşemede huzur evinin gazoz ve şeker makinelerini dolduran adamdan aldığım bir hava tampa pro kutusu vardı. Bunu adamdan özellikle istemiştim. Şirketi tütün de sattığı için bulması zor olmamıştı. Ona para teklif ettim. Colt Mountain'da çalıştığım yıllarda bunlar değerli mallardı, belki söylemişimdir. Ama bana gülüp geçti. Kutunun kenarından yağ damlasına benzer bir çift parlak göz bakıyordu. Mr. Jingles, dedim alçak bir sesle. Buraya gel, buraya gel oğlum ve bu hanımla tanış. Çömeldim, canım yandı ama becerdim ve elimi uzattım. Önce artık bu kez kutunun yanından atlamayı beceremeyeceğini sandım. Ama son bir çabayla başardı. Yan düştü, sonra ayağa kalktı ve yanıma geldi. Koşarken arka ayaklarından biri aksıyordu. Percy'nin verdiği hasar ihtiyarlığında yeniden belirginleşmişti. Hem de ne ihtiyarlık. Kafasının tepesi ve kuyruğunun ucu dışında bütün tüyleri kırlaşmıştı. Abucuma sıçradı. Onu kaldırınca boynunu uzattı ve kulaklarını arkaya yatırıp minicik kara gözlerinde iştahlı nefesimi kokladı. Elimi Eleni'ye doğru uzattım. Gözleri hayretle açılmış, dudakları aralık fareye bakıyordu. Olamaz, diyerek bakışlarını bana çevirdi. Ah Paul, bu o değil, o olamaz. Seyret, dedim. Sonra söyle bunu. Masanın üzerindeki kese kağıdından kendim boyadığım bir makara çıkardım. Pastel kalemli değil ama 1932'lerde daha hayal bile edilememiş olan fosforlu kalemlerle. Aynı işi görmüştü nasılsa. Aynı delinki kadar, hatta belki daha bile parlaktı. Yine çömeldim ve Mr. Jingles avucumdan fırladı. Yaşlıydı ama saplantısı eskisi kadar güçlüydü. Makarayı kese kağıdından çıkardığım andan itibaren gözleri başka hiçbir şeyi görmüyordu. Onu barakanın engebeli zemininde yuvarlayınca hemen peşinden koştu. Eskisi kadar hızlı değildi ve topalladığını seyretmek de acı veriyordu. Ama hızlı olmasına ve sağlam basmasına ne gerek vardı ki? Dediğim gibi yaşlıydı. En az 64 yaşında, farelerin ağababasıydı. Duvara çarpıp geri gelen makarayı yetişti. Çevresinden dolanıp yanına yattı. Eleni hareket ederken tuttum. Bir an sonra Mr. Jingles yeniden ayağa kalktı. Ağır ağır burnuyla makarayı bana doğru itti. İlk geldiğinde onu mutfağın önündeki basamaklarda aynı böyle bulmuştum. Sanki çok uzun yoldan gelmiş ve çok yorulmuş gibiydi ama hala patileriyle makaraya yön verebiliyordu. Tıpkı yıllar önce yeşil yolda yaptığı gibi. Artık eskisi gibi değildi. Arka ayakları onu taşımıyordu ama burnu her zamanki kadar keskindi. Yalnızca makarayı yolunda tutmak için bir ucundan diğerine geçmesi gerekiyordu. Yanıma geldiğinde bir avucuma onu, diğerine makarayı aldım. Bir tüy kadar hafifti. Kara gözlerini makaradan hiç ayırmıyordu. Elini titrek bir sesle ''Bir daha yapma Paul'' dedi. ''Onu seyretmeye dayanamam.'' Nasıl hissettiğini anlıyordum ama bunu söylememesi gerektiğini düşündüm. Mr. Jingles makarayı kovalayıp sürmeyi seviyordu. Yıllar sonra hala eskisi kadar düşkündü buna. Keşke hepimiz tutkularımızda bu kadar şanslı olsak. Kese kağıdında naneli şeker de var, dedim. Kanada nanesi. Sanırım hala seviyor onları. Uzatacak olursam koklayıp duruyor. Ama sindirim sistemi artık onları yemeyecek kadar zayıf. Onun yerine kızarmış ekmek getiriyorum. Yine çömeldim. Limonluktan getirdiğim ekmekten küçük bir parça koparıp yere koydum. Mr. Jingles kokladı. Sonra ön ayaklarının arasına alıp yemeye başladı. Kuyruğunu çevresine toplamıştı. Bitirince başını kaldırıp biraz daha bekledi. Bazen biz yaşlılar iştahımızla şaşırtırız, dedim Eleni'ye ve ekmeğimi uzattım. Sen de ne? Bir parça daha koparıp yere bıraktı. Mr. Jingles yaklaştı, kokladı, Eleni'ye baktı, sonra alıp yemeye başladı. Gördün mü, dedim. Senin geçici biri olmadığını biliyor. Nereden çıktı o Paul? Hiçbir fikrim yok. Bir gün sabah erkenden yürüyüşe çıkarken orada mutfağın basamaklarında yatıyordu. O olduğunu hemen anladım ama yine de emin olmak için çamaşırhanedeki dikiş sepetinden bir makara aldım. Bir de puro kutusu edindim. Onu bulabildiğim en yumuşak kumaşlarla döşedim. O da bize benziyor sanırım Eli. Çoğu günler her tarafı ağrıyor. Yine de yaşam arzusunu kaybetmemiş. Hala makarasını seviyor ve hala eski koğuş arkadaşının ziyaretinden hoşlanıyor. 60 yıl boyunca John Caffey'nin hikayesini içinde sakladım. 60'tan da fazla. Ve şimdi anlattım. Sanırım geri dönmesinin nedeninin bu olduğunu düşündüm. Bana daha hala zaman varken acele edip bunu yapmamı anlatmak için. Çünkü ben de onun gibiyim. Yaklaşıyorum. Nereye yaklaşıyorsun? Ah biliyorsun, dedim. Bir süre sessizlik içinde Mr. Jingles'ı seyrettik. Sonra hiçbir neden olmaksızın Eleni yapmamamı söylese de makarayı yine fırlattım. Belki de yalnızca bir bakıma onun makarayı kovalaması yaşlıların kendilerine özgü biçimde yavaş ve dikkatli seks yapmalarına benzediği içindi. Siz seyretmeyi istemeyebilirsiniz. Siz gençsiniz ve yaşlanmaya gelince sizin özel durumunuz olacağına inanırsınız. Ama onlar yine de bunu yapmak isteyebilirler. Mr. Jingles yeniden yuvarlanan makaranın peşine düştü. Acı çektiği belliydi. Ama parantez en azından bana göre o eski saplantılı zevkini aldığı da belliydi. John Caffey fareye tıpkı sana dokunduğu gibi dokunmuş olmalı. O halde sizi yalnızca iyileştirmekle kalmadı. Size direnç mi verdi? Sanırım doğru bir sözcük. Eninde sonunda biz diğerlerini ağaca oyan tahta kuruları gibi devirecek şeylere karşı direnç. Sen ve o, avuçların içine aldığı Mr. Jingles. Doğru. John'daki güç her neydiyse o yaptı bunu. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ve sonunda artık geçiyor. Tahta kuruları bizim gövdemizi de kemirdiler. Normalden biraz daha uzun sürdü. Ama sonunda becerdiler. Birkaç yılım daha kalmış olabilir. İnsanlar hala farelerden çok yaşıyor sanırım. Ama Mr. Jingles'ın zamanı tükenmek üzere. Makarayı yetişti. Toparlayarak arkasına dolaştı. Yana yıkıldı. Nefes nefeseydi. Parantez. Soluğunun gri kürkünü dalgalandırdığını görebiliyorduk. Sonra kalkıp yine burnuyla itmeye başladı. Tüyleri kırlaşmış, adımları sarsaktı ama yağ damlası gözleri her zamanki kadar pırıl pırıldı. Demek yazdıklarını yazmanı istediğini düşünüyorsun, öyle mi Paul? Mr. Jingles değil, dedim. Onun arkasındaki güç. Aa, Polly ve Eleni Connolly, diye bağırdı bir ses açık kapıdan. Bir tür alaycı şaşkınlıkla yüklüydü. Aman tanrım, siz ikiniz burada ne arıyor olabilirsiniz? Döndüm ve Brett Dolan'ı orada kapıda gördüğüme hiç şaşırmadım. Tıpkı sizi bu kez faka bastırdığına inanan bir adam gibi gülüyordu. Mesaisi bittikten sonra ne kadar uzaktan dönmüştü. Belki yalnızca bir iki bira içmeye kasabaya dek gitmişti, o kadar. Çık dışarı, dedi Eleni Connolly. Çık dışarı hemen şimdi. Sakın beni kovmaya kalkma, seni buruşuk cadı, dedi hala gülümseyerek. Belki tepedeyken bunu söyleyebilirsin ama şimdi orada değiliz. Olmanız gereken yer burası değil, burası sınır dışı. Küçük bir aşk yuvası mı Polly, öyle mi burası? Bunaklar için bir playboy evi gibi mi? Barakanın sakinini görünce gözleri iri iri açıldı. Bu da ne? Dönüp bakmadım. Bir kez orada ne olduğunu biliyordum. Geçmişle bugün birdenbire birbirine karışmış, üç boyutlu gerçeklikte tek bir korkunç görüntü yaratmıştı. Orada kapıda duran Brett Dolan değil, Percy Wetmore'du. Bir an sonra barakaya dalıp artık ondan kaçma umudu bulunamayan Mr. Jingles'ı topuyla ezecekti. Ve bu kez onu ölümün eşiğinden geri getirecek John Caffey de yoktu. Tıpkı Alabama'daki o yağmurlu günde ihtiyacım olduğunda olmadığı gibi. Bu kez kaslarımdaki ve eklemlerimdeki sızıyı hiç hissetmeden ayağa kalkıp Brett Dolan'ın üstüne atıldım. Onu rahat bırak, diye bağırdım. Onu rahat bırak Percy, yoksa Tanrı bilir. Sen kime Percy diyorsun, diyerek beni öyle hızlıca itti ki neredeyse düşüyordum. Bunu yapmak canını acıtmış olsa da elini beni yakalayıp tuttu. Hem bunu ilk kez yapmıyorsun ve donuna işemeyi de bırak. Ona dokunacak değilim, gerek yok. O ölü bir fare. Döndüm. Mr. Jingles'ın bazen yaptığı gibi soluklanmak için yan yatmış olduğunu sanmıştım. Gerçekten de öyle yatıyordu ama tüyleri artık dalgalanmıyordu. Kendi kendime hala kıpırdadığını gördüğüme inandırmaya çalışırken elini hıçkırıklara boğuldu. Acı içinde eğildi ve ilk kez yeşil yolda tıpkı arkadaşlarına yaklaşan bir adam kadar korkusuzca nöbet masasına doğru gelirken gördüğüm fareyi avucuna aldı. Kıpırdamadan yatıyordu. Gözleri donuk ve hareketsizdi. Ölmüştü. Dolan tatsız tatsız sırıttı. Hiç dişçi görmemiş dişleri çıktı ortaya. Ah haydi ama dedi. Aile hayvanınızı mı kaybettik? Küçük bir cenaze töreni yapsak mı? Kağıttan çiçekler ve kes sesini. Elini ona o kadar yüksek sesle ve o kadar şiddetle bağırdı ki Dolan bir adım geri attı. Gülümsemesi silinip gitmişti. Defol buradan defol. Yoksa artık burada tek bir gün bile çalışamazsın. Tek bir gün bile yemin ederim. Ekmek kuyruğunda tek bir dilim ekmek bile alamazsın dedim ama her ikisi de beni duymamıştı. Gözlerimi elinin avucunda yatan Mr. Jingles'tan ayıramıyordum. Dünyanın en küçük postu gibiydi. Brett Eleni'ye karşılık verip blöfünü görmeyi düşündü. Haklıydı aslında. Baraka George'a Pines'ta kalanların gitmesi için uygun bir yer değildi. Ama sonra vazgeçti. Tıpkı Percy gibi o da kalben bir ötlekti. Ve belki de torununun önemli birisi olduğu iddiasını kontrol edip doğruluğunu görmüştü. Hepsinden öte belki de merakını gidermiş, susuzluğunu geçirmişti. Bütün bu zamandan sonra o kadar da büyük bir sır değilmiş meğer. Anlaşılan Baraka'da ihtiyarın birinin evcil faresi yaşıyordu. Şimdi de gebelmiş, renkli bir makarayı kovalarken kalp krizi mi ne geçirmişti. ''Neden bu kadar kızdığınızı anlayamıyorum.'' dedi. ''İkinizin de sanki bir köpek filanmış gibi davranıyorsunuz.'' ''Defol.'' diye tısladı elini. ''Çık dışarı seni cahil herif. O ufacık aklında çirkin ve sapkın.'' Dolan'ın yüzü kızardı. Gençken sivilceli olan yerler daha koyu bir kırmızı olmuştu. Anlaşılan çok da sivilcesi vardı. Gidiyorum dedi. Ama yarın buraya geldiğinde Polly o kapıda yeni bir kilit göreceksin. Bu ihtiyar çok bilmiş hanımefendi benim için ne söylerse söylesin. Burası sizlere yasak. Şu yerlere bak tahtalar hep çürümüş ve çökmüş. Eğer bir göçecek olsalar ihtiyar bacağın kuru bir dal gibi kırılır. Şimdi eğer istiyorsan o ölü fareni al ve çık buradan. Aşk kulübesi bundan böyle kapanıyor. Dönüp son sözü söylemiş bir adam edasıyla yürüdü gitti. Gözden kaybolana dek bekleyip yavaşça Mr. Jingles'ın elinin elinden aldım. Gözlerim naneli şekerlerin durduğu kese kağıdına takıldı ve yetti bana yaşlar boşandı. Bilmiyorum her nedense bugünlerde daha sulu göz oldum. Brett Dolan'ın ayak sesleri kesildiğinde Eleni'ye eski bir dostu gömmeme yardım eder misin diye sordum. Evet Paul. Kolunu belime dolayıp başını omzuma yasladı. Yaşlı ve çarpık bir parmakla Mr. Jingles'ın hareketsiz bedenini okşadı. Mutluluk duyarım. Böylece bahçıvanın kulübesinden bir kürek alıp akşam gölgeleri ağaçların arasından uzarken delin faresini gömdük. Ve akşam yemeğimizi yiyip hayatımıza kaldığımız yerden devam etmek için geri döndük. Deli düşünüyordum. Odamın yeşil halısına diz çökmüş, ellerini kavuşturmuş Del. Kağıt kafası lambanın ışığında parlayan Del. Bizden Mr. Jingles'a göz kulak olmamızı, o kötü adamın onu artık incitmeyeceğinden emin olmamızı isteyen Del. Ne çare ki, kötü adam sonunda bizi mutlaka incitiyor öyle değil mi? Paul diye sordu Eleni. Sesi hem nazik hem de yorgundu. Kürekle bir mezar kazıp yaşlı bir fareyi gömmek bile biz ihtiyarlar için yeterince heyecanlıydı sanırım. İyi misin? Kolum beline dolanmıştı, sıktım. Ben iyiyim dedim. Bak dedi, güneş çok güzel batıyor. Kalıp seyredelim mi? Tabii dedim ve uzun bir süre orada çimende durduk. Kollarımız birbirimizin belinde, gökyüzünü önce parlak renklerin kaplamasını sonra da kül rengine dönüşmelerini seyrettik. Meryem Ana, Tanrı'nın annesi, biz zavallı balıkçılar için dua et. Şimdi bölüm saatimiz gelince. Amin.